Ermenilerin haksız bağımsızlık talebi. Ermenilerin bu iddialarını meşru gösterecek hiçbir tarihi hakları yoktur. Osmanlılar Doğu vilayetlerini Ermenilerden fethetmiş değildirler. Osmanlı İmparatorluğu'nun tesisinden bugüne kadar memleketin hududunun muhafazası ve bağımsızlığı için Ermenilerin hiçbir emek ve hizmetleri geçmemiştir. Memleketimize iltica suretiyle gelen bu millet Osmanlılardan iyi kabul görmüş ve kendilerine daima vatandaş muamelesi yapılmıştır. Ermeniler Osmanlı memleketlerinin her tarafında oturmuşlardır. Kürtlerle komşu bulundukları sınırlı yerler istisna edilecek olursa her yerde iyi muameleye mazhar olmuşlardır. Kürtlerin bulunduğu yerlerde ise esasen devlet-i âliye muntazaman bir idare tesisine muvaffak olamadığından Türk ve Kürt köylülerinin hali Ermenilerden farklı değildi. Anadolu'nun muhtelif vilayetlerinde İstanbul'da ve Edirne'de Ermeniler her unsurdan daha ziyade müsterih ve mesut yaşamaktaydı. Memleketin her türlü nimetinden istifade eden bu millet hiçbir külfete iştirak etmiyordu. Devletin saadetinden ve felaketinden daima istifade etmek yolunu biliyorlardı. Ermeniler hiçbir muharebeye iştirak etmiyorlar, vatanın mevcudiyetinin muhafazası için bir dirhem kan akıtmıyorlar, bilakis muharebelerde ticaret ve müteahhitlik ederek bol para kazanıyorlar ve tam bir istirahat ile memleketin iyi ve kötü günlerini yaşıyorlardı. Bu kadar iyiliklere karşılık nihayetinde Osmanlı vatanından bir parçasını ayırarak oralarda büyük çoğunluğu teşkil eden ahaliyi imha ile bağımsızlığın teminine çalışmaktan geri durmuyorlardı. Tarih böyle bir nankörlük karşısında bulunmamıştır. Ermenilerin cephe gerisindeki faaliyeti. Rusya ile Almanya arasında harp ilan edildiği zaman Ermenilerin Osmanlı memleketi ve Osmanlı vatandaşları hakkındaki hissiyatı bu merkezdeydi. Muharebe-i Umumiye Ermenilerin tamamıyla elde ettiklerine kani bulundukları özellik teşkilini tehir etti. Bunun üzerine ümitlerini tamamen bu muharebenin neticesine bağladılar ve bütün kuvvetleriyle Rusya'nın galibiyetini temine çalışmaya karar verdiler. Bu kararlarını açık bir surette ispat eden vesikalar aşağıya alınmıştır. Taşnak'ın Şam Şubesi'ne mektubu. Dersaadet, 1914. 21 Eylül 1914'te hükümet seferberlik emrini verdi. Aynı günde Taşnak Sütyun Dersaadet Merkezi'ne fevkalade bir faaliyet gözlemlendi. Reisler toplanarak dahildeki şubelerine şifre ile talimat verdiler. Aynı faaliyet Hınçak, Ramgavar ve Veras Nasis Hal'da da görülmektedir. İslahat meselesinden dolayı birleşmiş olan bu komiteler böylece bu birliği sürdürmek ve takviye için sonuna kadar gayret etmektedirler. Eğer Ruslar Osmanlı hududunu geçer ve Osmanlı kuvvetleri ricata başlarsa, hemen her taraftan birden eldeki bütün kuvvetleri toplayarak mevcut vasıtalardan istifadeyle ihtilal bayrağı açılacaktır. Osmanlı ordusu iki ateş arasına alınacaktır. Bütün resmi binalar bomba ile havaya atılacak, dahildeki Osmanlı kuvvetleri meşgul ve erzak ve mühimmat sevki men edilecektir. Fakat eğer Osmanlı ordusu ileri hareketinde bulunursa Ermeni askeri de taburlarını terk ile çeteler teşkil ve Ruslara iltihak eyleyecektir. Bakü'de yayımlanan Areve gazetesi 11 Eylül 1914 tarihinde şu makaleyi yayımlıyordu. Kati zamanlar. Bu yaşadığımız günler hudutlarımızdaki vukuat bütün nazarı dikkatimizi çekmektedir. Bu günler yalnız Ruslar ve tarihleri için değil biz Ermeniler için dahi mühimdir. Senelerden beri esir muamelesi gören ve emelleri mahvedilmek istenilen Ermeni milleti bugün ayaklanmıştır ve Ermeni meselesinin hallini talep eylemektedir. Ermeni milleti bu hususta harikalar göstermiş ve bilhassa son 27 sene zarfında düşmanlarına karşı katiyet ve cesaret ile muharebe etmiş, kahraman ve sadık evlatlar yetiştirmiştir. Dolayısıyla Ermeni meselesine bir nihayet vermeli ve asırlardan beri devam eden bu faciayı çalışkan, namuslu ve faal bir millet meydana getirerek nihayetlendirmelidir. Berlin Konferansı'ndan bugüne kadar Avrupa devletleri bizim için hiçbir şey yapmadılar. Barış zamanında Osmanlı hükümetine karşı zayıf ve tesirden uzak bir siyaset takibi de mecburiydik. Halbuki bugün dünya alt üst olmaktadır. Her millet mevcudiyetini temin etmek ve güneşte layık olduğu mahalli işgal etmek istiyor. Bugün milliyet meselesi tarihte emsali görülmemiş bir şiddetle ve yeni bir şekilde meydana çıkmıştır. Küçük ve büyük milletlerin mevcudiyetleri söz konusu olduğu böyle bir günde uyumalı mıyız? Ermeniler birçok asırlık bir mevcudiyete sahiptirler. Fakat şimdiye kadar böyle mühim ve tarihi bir zaman karşısında bulunmamışlardır. Seleflerimiz milletimizi mahvdan kurtarmışlar ve bugüne kadar muhafaza etmişlerdir. Bunlar Ermeni faziletlerini ve vasıflarını Asya'dan vaki hücumlara karşı müdafaa etmişlerdir. Bugün siyaseten zayıf ve küçük olduğumuz halde milletler arasında sayılmamızı buna borçluyuz. Şimdi yerimizi terk ile ricat arına mı katlanmalıyız, yoksa şaşalı bir gelecek meydana getirmeye mi çalışmalıyız? İşte şimdiki nesle böyle mühim bir zamanda düşen bir soru. Milletler harekete gelmişlerdir, hudutlar faaliyettedir, her millet tarihini yapmak istiyor. Bu tehlikeli günlerde Ermeni gençleri ve Ermeniler seleflerinin bıraktığı mirası ve yarının bizim için ne getireceğini hayal etmelidirler. 19. asır Ermenileri Van'dan İstanbul'a, Zeytun'dan Sason'a, Erivan'dan Şiraz'a, Lora, Karabağ'a kadar tarihin kendilerince hazırladığı müşkülatı küçük görerek büyük bir Ermenistan meydana getirmeye gayret edeceklerdir. Ermeniler 19. asırdaki diğer küçük milletler gibi ya büyüyecek ve gelişecek veyahut ortadan kalkacaktır. Yarın veyahut öbür gün hudutta mühim vakalar ortaya çıkar ve muharebe sesleri Ermeni ufuklarını istila edebilir. Ermeniler o gün için hazırlanmalı ve yalnız birliği tavsiye ile kalmayarak faaliyette bulunmalıdır. Şimdiye kadar Ermeni milletinin yalnız bir kısmı kendisini feda etti ve bütün takibat ve cezalandırmalara göğüs gerdi. Bugüne kadar komitelerin faaliyetini eleştirenler artık milli vazifelerinin icrası zamanı geldiğine kani değil midirler? Ermeniler, kahraman ecdadımızın ruhları gözünü dikmiş bize bakıyor. Bunu anlamak ve bu vahim günlerde onların bin türlü müşkilat ve tehlikelere karşı tatbike çalıştıkları bu fikri hakikate ulaştırmak iktidarını gösterebilecek miyiz? Saraybosna kıtalinden sonra aynı gazetede yayınlanan Hınçak Komitesi beyannamesinde ise şöyle söyleniyordu. 27 seneden beri kanlı izler peşinde gezerek her türlü mezalime maruz ve her türlü hukuktan uzak Ermeni unsurunun hürriyetinin elde edilmesi için çalışmış olan Hınçak Sosyal Demokrat Komitesi, hali hazırdaki genel siyasetten istifade ederek ihtilal ve muharebe bayrağını açmaya karar vermiştir. Ve Toros Dağları'nın başından ve Ermenistan hududundan harp sahnesine atılarak Osmanlı mezalimini kana boğacaktır. Hınçak Komitesi bütün maddi ve manevi vasıları ile elinde ihtilal kılıcı olduğu halde bu korkunç harbe iştirak edecek ve ittifak devletlerinin müttefiki olarak bilhassa Rus ordularına elindeki bütün maddi ve manevi kuvvetleriyle yardım ederek ihtilaf devletlerinin Ermenistan, Kilikya, Kafkasya ve Azerbaycan muvaffakiyetlerine çalışacaktır. Bu veçiyle kendi milletine ve insanlığa karşı borçlu olduğu hizmeti yerine getirecektir. Ermenistan'ın kurtulması için hayatlarını fedaya hazır bulunan vatanperverler ve kahramanlar harp sahnesine atılsınlar ki yarın toplanacak kongrede Ermeniler çoğunluk namına ve kendileri için döktükleri kandan dolayı iftihar ederek mevki alabilsinler. Ve bu veçiyle itilafın himayesi altında siyasi hürriyete ve hayata hakları olduklarını ispat eyleyebilsinler. Ufukta parlayan harp hak, adalet, hürriyet ve dostluğu aydınlatsın. Arkadaşlar ileriye, Ermenistan'ın ilelebet yaşaması için ölümümüzle Ermenistan'ı ölümden kurtaralım. Hınçak Sosyal Demokrat Fırkası Merkezi Umumisi'nin bu belgeleri devleti aliye seferberliği ilan eder etmez elde edildi. Hükümet fiili emareleri bekleyerek hiçbir icraatta bulunmamaya ve yalnız gerekli tedbirler almaya karar verdi. Bununla beraber bu kararlardan hükümetin haberdar olduğu ve faaliyete girişildiği takdirde pek şiddetli icraata maruz kalacaklarını, Taşnak Sütyun Komitesi üyelerinden tanıdıklarıma ve bilhassa dostum ve Erzurum mebusu Vartex Efendi'ye söylemiş idim. Bundan maksadım hükümetin teyakkuz halinde bulunduğunu anlatarak fiiliyata geçmelerini tehir edebilmek idi. Mahalli isyanlar ve tehcir. Seferberlik üzerine silah altına alınan Ermenilerin bir kısmı yabancı memleketlere ve bir kısmı da silahlarını alarak memleketin dahiline firar etti. Vilayetler dahilinde ufak tefek çarpışmalar ortaya çıkmaya başladı. Başkumandan Enver Paşa Ermeni Patriğini nezdine davet ederek devlet-i aliyenin girdiği bu hayat ve memat muharebesinde Ermeni vatandaşlarından sadakat beklediği halde silahlı olarak firar eden Ermenilerin vilayetlerde köylere tecavüz etmekte ve memurları katletmekte olduklarının resmi bildirimlerden anlaşılmakta olduğunu ileriye sürerek adı geçene gerekli nasihatlerde bulunmasını tavsiye etti. Enver Paşa genel bir harekete cüret ettikleri takdirde askeri hükümetin şiddetli tedbirler almaya mecbur kalacağında Patrik Efendi'ye etkili bir surette ihtar eylemişti. Patrik Efendi bu fenalığa cüret edenlerin komite mensupları olduğunu ve bununla beraber komitelerin tahriklerine ehemmiyet verilmeyerek sadakati muhafaza edilmesinin ahaliye tavsiye edileceği cevabını vermişti. Ermeni komiteleri Patrikhane heyeti devletin Ruslara karşı harp ilanı takdirinde takip edecekleri hareket hattını evvelce tayin ve teşkilatlarına tebliğ eylemiş olduklarından bu nasihatlerin hiçbir tesiri görülmedi. Harp halinin ortaya çıkmasını müteakip Muş, Bitlis, Van vilayetlerinde mahalli isyanlar başladı. Bunun üzerine genel karargah nakil kanununu hazırladı ve vekiller heyetine teklif etti. Böyle bir kanunun tatbikine şiddetle muhalefet ettim. Çünkü bir dereceye kadar tanzime muvaffak olduğumuz jandarma tamamen ve polis efradı kısmen silah altına alınmış ve yerlerine müstahfaz efrat. Dipnot, müstahfaz efrat tanzimattan sonra 40 yaşını aşmış olan yurttaşların muvazzaf ve rediflikten sonraki askerlik hizmeti. Müstahfaz efrat geçirilmiş olduğundan bu yerli vasıtalar ile nakil muamelesine teşebbüs edildiği takdirde pek çirkin ahval zuhuruna meydan verileceğini biliyor idim. Dolayısıyla geleceği bekleyerek bu kanunun tatbik edilmemesi için ısrar ettim ve hiçbir zaman için tehirine muvaffakat oldum. Bir müddet sonra Van Ruslar tarafından, daha doğrusu Ermeni gönüllü çeteleri tarafından işgal edildi. Bu çetelere Osmanlı Meclisi Mebusan üyelerinden Pastırmacıyan ile Papazyan isminde iki taşnak komitesi reisinin kumanda ettikleri haber alındı. İşgal esnasında göç edemeyerek Van'da kalmış olan İslam ahaliden erkeklerin katledildiği ve kadınların kızların evlere toplanarak evlerin umumhane şekline konduğu, Van'dan firar eden kadın erkek ve çocuklar meydana gelen binlerce silahsız ahalinin üzerine Ermeniler tarafından mitralyöz ateşi açılarak pek çoklarının telef edildiği, kurtulup gelenlerin zapta geçmiş ifadelerinden anlaşıldı. Van vakasını dahildeki isyan harekatı takip etti. Orduya iltihak etmek üzere perakende sevk edilen askerlerin yolda çeteler tarafından öldürülmekte olduğu haber alındı. Şehirlerde, köylerde ve yollarda Müslümanlara karşı vuku bulan tecavüz ve kıtallerin Rus cephe harbine civar olan ahali arasında silah altına alınan askerler üzerine pek fena bir tesir hasıl ettiği ordu kumandanları tarafından karargaha bildirilmekteydi. Bunun üzerine ordu kanununun derhal padişahın tasdikine sunulmasıyla tatbik için tekrar teklif ve ısrarda bulundu. Ben yine olur vermedim. Zira Hristiyanlar tarafından Müslümanlara karşı yapılan mezalimi Avrupa'nın müsamaha ile karşıladığını ve Müslümanlar tarafından en küçük bir hareketin bile son derece büyütüldüğünü pek acı tecrübeler neticesi öğrenmiş idim. Bilhassa bu defa Ermeniler muharebede ihtilaf devletlerine yardım etmekte olduklarından vuku muhakkak olan yolsuzlukların aleyhimize şiddetle kullanılacağını biliyordum. Bu münakaşa esnasında arkadaşlardan bazıları beni hissizlik ve hamiyetsizlik ile itham edercesine karar vardılar. Hakikaten ahval ordunun vaziyetini tehlikeye atacak bir şekil almış idi. Askeri hükümetin kanun olmaksızın tedbirler alması ihtimali var idi. Dolayısıyla kanunun daha ziyade tehirine muvaffak olamadım. Kanun isyan eden ahalinin tek tek ve toplu olarak diğer mahallelere nakli için ordu ve kolordu kumandanlarına selahiyet veriyor idi. Harp hali dolayısıyla memleketin her tarafında örfi idare ilan edilmiş olduğundan mülki hükümet de bu gibi hususlarda askeri hükümetin emri altında bulunuyor idi. Evvel emirde Erzurum mıntıkasında tehcire başlanıldı. Tehcir esnasında Ermenilerin Kürtler tarafından tecavüze maruz kaldıkları Erzurum valisi Tahsin Bey tarafından dahiliye nezaretine bildirildi. Valiyi makine başına çağırtarak orduya müracaatla kuvvet talep etmesini ve mütecavizlerin şiddetle cezalandırılmasını emrettim. Hakikaten ordu bir tabur kuvvet gönderdi ve mütecavizlerden elde edilenler kurşuna dizilmek suretiyle şiddetle cezalandırıldı. İşte bu tehcir esnasında Karahisar ve Urfa isyanı ortaya çıktı. Bu hadiseler hakkında aşağıda tafsilatlı izahat verilecektir. Zeytun isyanı. İsyan evvela Zeytun'da başlamıştır. Seferberlik ilan olunur olunmaz Ermeniler alenen isyan etmişler, vergileri ödemekten geri durmuşlar ve seferberlik emrine itaati reddetmişler ve askeri hizmetlerini yerine getirmek için askerlik şubesi kalemlerine giden Müslümanları yollarda durdurmuş ve yağma eylemişlerdir. Zeytunlular askeri hizmetlerini kendilerinden seçilmiş subaylar ve kumandanların emri altında teşkil edecekleri milis alayında yerine getirmeleri ve Zeytun İhtilal Alayı namı altında bu kuvvetle şöhretlerini müdafaa etmeleri için müsaade istediler. Tabii buna muvaffak olamadıklarından mavzer ve martin tüfekleriyle silahlanmış oldukları halde dağa çıktılar ve İslam köylerine ve Osmanlı askeri nakliyatına taarruza başladılar. 17 Ağustos 1914 seferberlik kararına hemen birkaç gün sonra Kara Nisa Caddesi üzerinde köyüne dönen Andırınlı Müslümanlara taarruz ile paralarını çaldılar ve çoğunu öldürdüler. Aynı günde civar köylerde mal müsaderesiyle meşgul bir jandarma subayının üzerine ateş ettiler ve aynı yol üzerinde Beşanlı birçok Müslümanı öldürdüler. Birkaç gün devam eden tatkibattan sonra bu çetelerin üyelerinden 65 kişi birçok bomba, dinamit, martin ve grasi ile beraber tutuklandılar. Bu surette bir müddet asayiş iade olunabildiyse de 1915 Ocağı'nda ihtilal tekrar başladı. Taarruzlar bu sefer doğrudan doğruya Osmanlı memurlarına, hanelerine ve jandarma müfrezeleri üzerine yöneltildi. Zeytun Hınçak Komitesi Reisi Çakıroğlu Panos'un nezdinde yapılan toplantılarda belediye dairesinin basılması, jandarma mühimmatının elde edilmesi, bütün memurların aileleriyle beraber katli ve telgraf hatlarının kesilmesi kararlaştırıldı. Fakat bu kararların tertipçileri muhtelif evlerde oturduklarından ve özel işaret vaktinde verilemediğinden suikast duyuldu. 1915'te Zeytunlular Maraş'tan Zeytun jandarmaları için mühimmat gönderileceğini haber aldıklarından yol üzerine gizlenmişler ve taarruz ile mühimmatı elde etmek istemişlerse de mühimmat başka yoldan sevk edildiğinden ümitlerinde aldanmışlardır. Bunun üzerine Zeytunlular 17 kişiden meydana gelen bir jandarma müfrezesi üzerine atılarak 6'sını öldürmüşler, 2'sini yaralamışlardır. Bundan başka Zeytun ile Maraş arasındaki telgraf hatlarını kesmişler ve yollara hakim olmuşlardır. 27 Şubat'ta Maraş mutasarrıfı asayişi iade için Zeytun'a gitmişti. Adı geçen geceleyin jandarma devriyeleriyle şehri gezerken ihtilal çetelerinin taarruzuna uğramıştır. Bir de askerlik şubesine giden 5 anlı bir Müslüman katledilmiştir. Birçok Ermeni köyleri ve askerleri komitenin talimatı icabınca firar ile asilere iltihak etmiştir. Bunlar tekrar jandarma mühimmatını elde ederek kışlaya taarruzu kararlaştırdıkları gibi hükümet dairesine giderek bir asker ve bir jandarmayı katil ve memurları ve ailelerini tehdit ederek gerek adi ve gerek siyasi ne kadar cürüm işlemiş Ermeni varsa hepsinin tahliyesini talep etmişler. Bunların içinden 7-800'ü Zeytun'un en yüksek noktası olan Tekke'de gizlenmişlerdi. Bunları takip eden jandarma binbaşısı Süleyman Efendi ile 20 nizami askeri telef olmuşlardır. Bu asilerden birkaçı tutulmuş ise de diğerleri karanlıktan istifade ederek kaçmışlardır. Bu kaçanlar çeteler şeklinde askerlere, memurlara ve bütün İslam sakinlerine taarruz ile cinayetler işlemekle devam etmişlerdir. Bu çetelerden birisi 5 Müslüman öldürmüş, diğeri Odicak Ermeni köyünde gizlenerek bir jandarma ve 14 Müslüman katletmiştir. Zeytun İhtilal reislerinden Melkon isminde bir Ermeni, İngiltere'nin İskenderun'a asker çıkardığından bahisle Osmanlı hükümetine mümkün olduğu kadar fazla müşkülat çıkarması için komitesi tarafına emir aldığını tutuklandıktan sonra beyan etmiştir. Melkon bundan başka hükümeti seniyenin şimdiye kadar lütfuna mazhar olmuş birçok şahısların bu ihtilalin tertipçilerinden olduğunu da söylemiştir. Hükümet bu ihtilalde kendisine ait birçok silahlar, komitenin mührünü ve delil teşkil eden evrak elde etmiştir. Kayseri, Bitlis, Erzurum, Mamüretül Aziz, Diyarbakır, Sivas, Trabzon, Ankara ve Van vilayetlerinde komitelerin gayet mühim merkezleri vardı. Bunlar muharebeden evvel teşkilatlarını tamamlamaya büyük bir hızla çalıştıklarından komitelerin talimatı icabınca harekete hazır bulunuyorlardı. Van İsyanı. Muharebenin ilanından sonra Rus orduları Ermeni gönüllüleri ile beraber bir hücum icra eder etmez Van Ermenilerinin hali ve tavrı değişti. Her ne kadar bazı köylüler toplanarak memurlara ve askerlere taarruz etmek istiyorlarsa da iyi ve tesirli bir harekette bulunabilmek üzere zaman kazanmaya mecbur idiler. Şubelere verilen emirlerde şimdiden hareket pek ziyade kan dökülmesine sebep olacağından ve yolların karla kapalı bulunması hasebiyle takviye süratle gelemeyeceğinden Rusların gelişine kadar taarruzu bekletmek ve daha sonra Ruslara hemen iştirak etmek icap ettiği beyan olunuyordu. Rus subayları ise bütün Ermenilerin silahları ile beraber kendilerine iştirak edeceklerini alenen beyan ediyorlardı. Bu talimattan haber alamayan bazı köyler Kadı İsmail Efendi'yi ve birkaç jandarmayı katletmiş ve telgraf hattını kesmişlerdir. 1915'te Timar köyünde koyunların sayılması münasebetiyle bir ihtilal çıkmış ve civarda bulunan 1000 kadar Ermeni gelerek Müslümanlara taarruz etmiş, jandarmaları ve kumandanları Süleyman Efendi'yi katletmişlerdir. İki Müslüman köyü arasında bulunan Ermeniler kendilerini müdafaa edebilmek için Ermeni köylerine taşınmışlar ve ihtilale hazırlanmışlardır. Bir taraftan genç Ermeniler mühim noktaları tuttukları halde, diğer taraftan komitenin diğer üyeleri silah altına çağrılmıştır. Bu esnada Bitlis, Van ve Şatak arasında telgraf hatları kesilerek ve hükümet dairesine hücum edilerek 2 kişi katlolunmuştur. Köylerde ise Müslüman ahalinin katline başlanmıştır. Şatak, Havasur, Timar ve Gedaş ihtilalini bastırmak için vilayetlerden kuvvet gönderileceğini anlayan Ermeniler, Hamid Ağa kışlasına polis ve posta dairelerine ateş açmışlar ve şehrin içerisine müthiş bir kuvvetle saldırmışlardır. Yalnız Van şehrinde en yeni silahlarla donanmış Ermeni ihtilalcilerin adedi 5000'den fazlaydı. Mevzilerini fevkalade müdafaa etmekte olan bu asiler, şehir dairindeki resmi ve askeri binaları Düyun-u Umumiye Dairesine, Bank-ı Osmani Şubesini vesaireyi tahrip etmişler ve Müslüman mahallelerini ateşe vermişlerdi. 700 ihtilacı el bombalarıyla Van Kalesi'ni havaya atmıştı. Bu hal Nisan'a kadar devam etmişti. Nisan ortalarına doğru hudutta Rus subaylarının emri altında 400 kişiden meydana gelmek üzere bir takım Ermeni çeteleri hududu geçmek istemişlerdi. Bu çetelerle vukua gelen çarpışmalarda artık Ermenistan bağımsızdır yazılı bayraklar ve intikam yazılı serpuşlar elde edilmiştir. İzmit, Adapazarı ve Bursa'daki yıkıcı faaliyet. İzmit ve Adapazarı'na gelince Ruslar Ereğli'yi bombardıman ettikleri sırada İzmit ve Adapazarı Ermenileri tavırlarını değiştirerek casusluğa başlamışlardı ve alenen sevinçlerini ilan ediyorlardı. Ermenilerin der saadete yakın böyle bir yerde bu derece açık bir surette hareket edeceklerini ümit etmeyen hükümet tahkikat icrasına mecbur oldu. Bunun neticesinde Adapazarı'nda binlerce bombalar, mavzer, grasi tüfekleri, jandarma üniformaları ve bomba imaline mahsus alet ve edevat elde edildi. Aramalar İzmit'e kadar genişletildi ve burada dahi yüzlerce tüfek bulundu. Tutuklanan komite reisleri bunların Ruslar Sakarya ağzına asker çıkarır çıkarmaz memleket dahilinde karışıklık meydana getirerek Osmanlı ordusunun müdafaa kuvvetini kırmak üzere hazırlandığını ifade ettiler. Elde edilen silahlar meşrutiyetin ilanından sonra imal olunmuştu. İzmit ve civarı ve bilhassa Bahçecik ihtilal merkezleri olarak tertip edilmişti. Bursa ise bunların başında bulunuyordu. Komite reisleri planlarının meydana çıktığını görerek çeteler teşkil ettiler ve Yalova'ya doğru çekildiler. Daha sonra İzmit'teki işçi grupları bu çetelerle birleşmiş ve birçok Müslüman öldürmüştür. İzmit aramaları üzerinde Bursa İhtilal Teşkilatı harekete gelmiş ve Müslümanlara saldırmaya başlamıştı. Bunun üzerine Osmanlı ordusu mühim bir kuvveti burada bulundurmaya mecbur oldu. Yapılan aramalar neticesinde yüzlerce tüfek, binlerce revolver, bomba vesaire ateşli silahlar bulundu. Bundan başka komitelerin teşkilatına dair delil teşkil eden evrak elde edildi. Bunda mektep hocalarının, papazların dahi iştiraki olduğu meydana çıktı. Adana vilayeti. Bu vilayetteki teşkilat en ince teferruatına kadar işlenmişti. Harb ile birlikte burada da isyan hareketleri başlamıştır. Bu vilayet Irak ve Suriye hattı üzerinde bulunduğundan Ermeniler İtilaf Devletleri lehine casus olarak ehemmiyetli rol oynamışlardır. Bunlar İtilaf Devleti donanması lehine casusluk yapmış ve lüzumunda düşmanlarla birleşmiştir. Birçokları ele geçirilerek divan-ı harplere verilmiştir. Yapılan araştırmalar sonunda yüzlerce silah, mühimmat, bayrak vesaire malzeme elde edilmiştir. Canik ve İzmir vilayeti. İzmir'de birçok dinamit meydana çıkarıldı. Samsun'da ihtilal hareketi doğrudan doğruya Ermeni metropoliti tarafından idare olunuyordu. Hatta birçok silahlar ve mühimmat ile fıçılar dolusu barut Ermeni kilisesinde saklı bulundu. Bunlardan başka komitelerin teşkilat yaptıkları her yerde az çok ihtilal hareketi oldu.